Ayrım 63, Sürü, Frank Schätzing, sayfa 638. Borman yavaşça kendini toparladı. Bu yaratıklar üzerlerindeki kıyafetlerle kendilerine en ufak bir zarar dahi veremezlerdi. Ama gene de buradan uzaklaşmak için istekliydi. ''Geri dönmemiz ne kadar sürer?'' diye sordu. ''Aşağı inmemiz için geçen süre kadar. Yapı iskelesini geçip trackhound'ları çalıştıracağız ve sürüş için sıkı sıkı tutunacağız.'' Tamam. Oraya varıncaya dek hiçbir şeyi çalıştırma. Seni bir kez daha projektörlerle çarpışma rotasında görmek istemiyorum.
Kovucunun etkisi ne kadar sürecek?
Podlar en azından 6 saatlik bataryaya sahip. Frost paletlerini düzenli biçimde çırpıp Trackhound'un konsolunu sağ elindeki kıskaçla tutarak suda yükseldi. Boorman onu takip etti.
''Neyse, elveda çocuklar.'' dedi Frost. ''Ayrılmak zorunda olduğumuz için üzgünüm.''
Köpek balıkları takip etmeye yeltendiler ama ağızları seyirmeye, vücutları kıvranmaya başladı. Frost gülerek aydınlatma ünitesine doğru ayak çırpmaya devam etti. Büyük parıldayan iskelenin ardında silüeti ufacık görünüyor ve maviye çalıyordu. Etrafında ise bir hale yayılıyordu. Boorman uzakta gözlerine çarpan mavi bulutu düşündü. Tabii ki. Yaşadıkları anın şokuyla bulutun köpek balıklarının varışından evvel belirmiş olduğunu unutmuştu. Aynı fenomen balinalardaki değişime ve muhtemelen öteki bir dizi anomali ve felakete neden olmuştu. Bu sıradan köpek balıklarıyla karşı karşıya olmadıkları anlamına geliyordu. Bir defa köpek balıkları neden oraya gelmişlerdi? Mükemmel bir duyma yeteneğine sahiplerdi. Belki de onları çeken patlamanın gürültüsüydü. Ama neden saldırıya geçmişlerdi? Ne Frost ne de kendisi koku bırakmıyorlardı. Hiçbir biçimde ava benzemiyorlardı. Her halükarda köpek balıkları genelde derinlerde insanlara saldırmazlardı. İskelenin en üst kısmına doğru yaklaşıyorlardı.
''Stan, köpek balıklarıyla ilgili bir terslik var.''
''Sana zarar veremezler.''
''Dinle beni, normal değiller.''
Köpek balıklarından biri yassı ve geniş kafasını çevirip yana doğru yüzdü.
''Haklı olabilirsin.'' dedi Frost düşünceli bir halde. ''Benim kafamı kurcalayan derinlik. Büyük çekiç başlıların 80 metreden daha derine indikleri hiç görülmemiştir. Düşündürücü. Acaba burada ne?''
Köpek balığı döndü, bir an için durdu. Başı hafifçe kalkmış, sırtı kavis almış halde klasik tehdit etme pozisyonuna geçti. Kuyruğunu güçlü bir biçimde sallamasıyla Frost'a doğru hızla harekete geçti. Volkan uzmanı öylesine şaşırmıştı ki onun hareketini savuşturmaya çalışmadı. Köpek balığı kısa bir süre için hızla geriledi ve ardından elektrik alanına girerek yan tarafıyla Frost'a bindirdi. Frost kolları ve bacakları açılmış halde bir topaç gibi dönüyordu.
''Hey! Konsol eklemli kıskacından kaymıştı. Tanrı aşkına neler oldu?''
İskelenin üzerinden birdenbire üçüncü bir gövde ortaya çıkmıştı. Korkutucu bir zarafetle projektör dizisine doğru hızla yüzüyordu. Uzun ve koyu renkli bir sırt yüzgecine ve çekiç biçiminde bir kafaya sahipti.
''Stan!'' diye bağırdı Boorman.
Son gelen diğer ikisinden çok daha büyük, devasaydı. Ağzını açıp Frost'un sağ kolunu yakalayarak çekiştirirken çekiç başı yukarı kalkmıştı.
''Kahretsin!'' diye bağırdı. ''Seni lanet piç! Bırak beni! Seni!''
Çekiç başlı kocaman dikdörtgenimsi kafasını bir yandan ötekine savurdu. Sabit durmak için kuyruğunu kullanıyordu. 6 ya da 7 metre uzunluğunda olmalıydı. Frost bir yaprak gibi sarsılıyordu. Kıyafet içindeki kolu omzuna kadar köpek balığının boğazında kaybolmuştu.
''Defol git!'' diye bağırdı.
''Tanrı aşkına Stan!'' diye bağırdı Van Marten. ''Solungaçlarının olduğu yere yumruk at, gözlerine vurmaya çalış.''
''Elbette'' diye düşündü Boorman. ''Bizi izliyorlar, onlar her şeyi görebiliyor.'' Boorman bazı zamanlar bir köpek balığıyla karşılaşmanın, onun tarafından saldırıya uğramanın ya da saldırıya uğrayan birini izlemenin nasıl bir şey olduğunu merak ederdi. Ne tam olarak cesur ne de korkak sayılırdı. Bazı kişiler onu bir maceracı olarak dahi tanımlayabilirlerdi. Kendini risk almaktan korkmayan ama risklerin peşinden koşma meraklısı da olmayan biri olarak nitelendirebilirdi. Şimdi ise bu kocaman avcıyla karşı karşıya gelmiş halde onun ya da bir başkasının kendini nasıl yargılayacağının bir önemi yoktu. Boğurman köpek balığından kaçmadı, ona doğru yüzmeye başladı. Daha küçük olan yaratıklardan biri yan taraftan ona yaklaştı. Gözleri seyirdi ve ağzı hızla açıldı. Elektrik alanının içine yüzebilmek için büyük efor sarf ettiği kesindi. Hızlandı ve sertçe boğurmana çarptı. Adam bir tarafa savruldu ve aşağıya iskeleye battı. Tek düşünebildiği konsolu bırakmamaktı. Ne olursa olsun ona tutunmalıydı. Onun hedef bulma programı olmazsa oksijeni bitene dek karanlıkta ne yöne gittiğini bilmeden yüzerdi. Tabii o kadar uzun süre hayatta kalabilirse. Ani bir basınç onu yakaladı ve aşağıya doğru itti. Büyük köpek balığının kuyruğu başının üstünde suyu kamçılamıştı. Boğurman hareket kontrolünü yeniden sağlamaya çalıştı ve daha küçük olan iki köpek balığının çenelerini açıp kapatarak birlikte üzerine doğru gelmekte olduğunu gördü. İskeleye o kadar yakınlardı ki doğal renkleri mavi tonlarında parlıyordu. Beyaz karınlarının üstünde bronz renkli sırtları uzanıyordu. Diş etleri ve gırtlakları yeni filote edilmiş bir somonunki gibi turuncu ile pembe arası bir renkteydi. Üst çenelerinde karakteristik üçgen biçimli kesiciler, altında da sivri dişler vardı. Birbirinin arkasına sıralanmış keskin ve çelik gibi sert beş dizi halindeydiler ve önlerine çıkacak herhangi bir şeyi parçalamaya hazırlardı.
''Gerrard!'' diye çığlık attı Frost.
Halojen ışıklandırmaya gözlerini kısarak bakan Boorman, Frost'un serbest kolunu kaldırıp köpek balığının kafasına seri darbeler indirmekte olduğunu gördü. Ardından başını sertçe sallayan köpek balığı tek bir hareketle koruyucu kıyafetin kolunu söküp bir kenara savurdu. Yırtılma sonucu kocaman oksijen baloncukları dışarı kaçmıştı. Çeneler açıldı ve Frost'un korumasız kolunu kıstırıp omuz ekleminden kopardı. Kan ve baloncuklardan oluşmuş bir bulut kabararak suyu kararttı. Kan o kadar fazlaydı ki köpek balığının süpürürcesine hareket ettirdiği kuyruğu bunu dağıtıverdi. Frost'un çığlıkları arasından duyulabilecek bir kelime yoktu. Yalnızca anlaşılmaz, çok tiz sesler duyuluyordu. Derken deniz suyu kıyafetine doluştuğunda ses bir gurultuya dönüştü, çığlıklar kesildi. Daha ufak olan köpek balıkları boğurmanla ilgilenmeyi bırakmışlardı. Zihinlerini kontrol eden her neydiyse doğal içgüdülerinin kısa bir süre için ön planda olmasını engelleyemiyordu. Çalkantılı suya doğru hızla ilerlediler ve volkanoloğun cansız bedenini sağa sola çekiştirerek koruyucu giysiyi parçalamaya çalıştılar. Parazitin arasından Van Marten de çığlık atıyordu. Boorman şoktan hareket edemez hale gelmişti. Fakat aynı zamanda beyni de çok büyük netlikle çalışıyor ve ona hayvanların doğal içgüdülerine güvenmemesi gerektiğini söylüyordu. Güçleri ve beslenme güdüleri yönlendiriliyordu. Konu açlıklarını gidermek değildi. Geçici bir an için içgüdüleri onları teslim almıştı. Ama kafalarının içindeki madde yalnızca tek bir şeyle ilgileniyordu. Denizi işgal eden insanları öldürmek. Kaya duvarına geri dönmeliydi. Sol kolundaki kavrayıcı konsolun üzerindeki tuş takımına uzandı. Eğer yanlış bir şaltere basarsa onu HRMA'ya fırlatacak programı çalıştıracaktı. O zaman kesinlikle ölecekti. Çünkü podun elektrik alanı köpek balıklarını engelleyemiyordu. Bir şekilde doğru düğmeye bastı. İtici vınlamaya başladı. O da Trackhound'u iskeleden uzaklaştırıp yamaca doğru yönlendirecek şekilde kumanda kolunu hareket ettirdi. Hızlanışı hissedebiliyordu. Aşağı iniş sırasında robot hızlı ve güçlü görünüyordu. Oysa şimdiki ağır çekişi bitmek bilmeyecek gibiydi. Boorman paletlerini çırptı ve taraçaya doğru süzülerek ilerledi. Böylesi bir durumda yapabileceği çok fazla bir şey yoktu. Ama dalgıçların kurallarından biri kayaların koruma sağladığını söylerdi. Boorman kara lav duvarına doğru ilerledi. Oraya ulaştığında geriye dönüp iskeleye doğru baktı. Sırt yüzgeçleri ve kuyruklar oradaki kan bulutunu dağıtıp baloncuklardan bir girdap oluşturuyorlardı. Frost'un kıyafetinin parçaları suda aşağı çöküyordu. Bu asap bozucu bir görüntüydü. Ama onu asıl dehşete düşüren bu kan banyosu değil, köpek balıklarının yalnızca ikisinin bu işle meşgul olmasıydı. Büyük köpek balığı ortalarda gözükmüyordu. Hissizleştiren bir korku onu ele geçirmişti. İticiyi kapatıp etrafına bakındı. Büyük köpek balığı tortu bulutunun içinden ağzı ardına kadar açılmış bir biçimde fırladı. Nefes kesici bir hızla ona doğru geliyordu. Bu kez boğurmanın zihni kapanıvermişti. Kamayı andıran kafa ona çarpıp duvara doğru gerisin geri fırlattığında hala trackhound'u çalıştırması gerekip gerekmediğini düşünüyordu. Kaya duvarına çarptığında boğuk bir çatırtı duyuldu. Köpek balığı onu ardında bırakıp yüzdü ama ardından yarış arabası gibi bir hızla geri döndü. Boğurman çığlık attı. Yaratığın açık ağzı omzundan kalçasına tüm sol tarafını kaptığında artık zihninde yalnızca çeneler ve dişlerden oluşan bir cehennem vardı. Eh, demek buraya kadarmış diye düşündü. Köpek balığı düzlüğün üzerinden hızla ilerleyerek boğurmanın vücudunu suyun içinde itmeye başladı. Kulaklarında hışırtı ve vızıltılar duyuluyordu. Köpek balığının dişleri titanyum kabuğu gıcırdatıyordu. Kafasını öne arkaya savurup boğurmanın başlığını lav duvarına çarptırıp sürttürdü. Etrafındaki her şey dönüp duruyordu. Titanyum alaşımı bir süre daha darbelere dayanacak kadar sertti ama kıyafetin içinde boğurmanın kafası bir yandan ötekine acımasızca çarpıp duruyordu. Ne görebiliyor ne de işitebiliyordu. Kaderi mühürlenmişti. Parçalara ayrılıp yutulacaktı. Hayatı artık bir kez daha nefes almayı deneyecek kadar değerli değildi. Onu öfkelendiren bu çaresizliği oldu. Hala nefes alıyordu değil mi? Demek ki hala savaşabilirdi. Çekiç başlının düz kenarı tepesinde uzanıyordu. Kafanın genişliği köpek balığının toplam uzunluğunun dörtte birine denkti ki bu da gözlerini ya da burun deliklerini değil, yalnızca çekicin kenarını görebileceği anlamına geliyordu. Konsolla oraya vurmaya başladı. Köpek balığı yüzmeye devam etti ve boğurmanın Frost'la birlikte patlayıcının infilakını bekledikleri yere, aydınlığın uç noktasına yöneldi. Suyun zifiri karanlık kısmına ulaştıklarında artık hayvanı görme imkanı kalmayacaktı. Işıkta kalmaları gerekiyordu. Boğurmanın içinde bir öfke patlaması oldu. Köpek balığının çeneleri arasında sıkışmış halde olan sol kolu aniden yukarı kalktı ve onun damağına bir darbe indirdi. Köpek balığının yalnızca bir kol ya da bacağı değil de yan tarafını kapmış olması bir şanstı. Aksi takdirde Frost'la aynı kaderi paylaşırdı. Gövdesini koruyan metal kabukta eklem yerleri gibi zayıf noktalar bulunmuyordu. Zırhı böylesi bir avcının dişleri için bile çok büyük ve sertti. Köpek balığı da bunu anlamış gözüküyordu. Kafasını daha büyük bir gayretle sallamaya başladı. Ta ki boğurman kendinden geçme noktasına gelinceye kadar. Muhtemelen hali hazırda kaburgasında pek çok kemik kırılmıştı. Ama köpek balığı onu salladıkça daha da öfkeleniyordu. Sağ kolunu büktü, uzanıp çekice konsoluyla vurdu. Birdenbire serbest kalmıştı. Köpek balığı onu tükürmüştü. Görünen o ki göz ya da burun deliği gibi hassas bir noktaya vurabilmişti. Devasa yaratık hızla yukarı doğru fırladı. Yakınından geçip onu bir kez daha kayanın olduğu yere savurdu. Bir an için köpek balığı sanki kaçıyormuş gibi göründü. Boğurman büyük bir çabayla bu durumu avantajına kullanmanın bir yolunu düşünüyordu. Herema'ya ulaşmayı denemesi durumunda olabilecekler konusunda herhangi bir yanılgı içinde değildi. Geçici bir süre için köpek balığından kurtulmuştu ama yalnızca birkaç saniyesi daha vardı. Telaşla Trackhound'u kendine çekip kollarını robotun ince uzun gövdesine doladı. Şartlar ne olursa olsun bırakmayacaktı. Köpek balığı karanlıkta kaybolup biraz uzakta yeniden belirdi. Suyun içinde mavi bir gölgeydi. Boğurman çılgına dönmüş halde kaya duvarına baktı. Duvardaki yarık tam karşısındaydı. Biraz ötesinde çekiç başlı köpek balığının güçlü gövdesi açık suda dolanıyordu. Boğurman kendini yarığa doğru çekti. Diğer iki köpek balığının iskelenin alt kısmında Frost'tan geride kalanlar için dövüştüklerini görebiliyordu. Aşağıya aydınlatılmış bölgenin dışına iniyorlardı. Boğurman parçalara ayrılmış vücutla işlerinin ne zaman biteceğini ve ne zaman kendisine döneceklerini merak etti. Ama sonra hemen soru sormayı bıraktı. Okyanusun alacakaranlığında büyük köpek balığı alçalmış, inanılmaz bir hızla ona doğru geliyordu. Boğurman kendini açıklıktan içeri itti. Boşluk fazla büyük değildi. Koruyucu kıyafeti ve sırtındaki oksijen tankları hareketini zorlaştırıyordu. Kendini içeri itmek için mücadele ediyordu. Kollarını yanlarına yapıştırıp kendini yarığın derinliklerine itmeye çalıştı. Ama köpek balığı tepesindeydi. Çekicin kıkırdak kısmı kayaya çarptı ve dev balık geriye savruldu. Kafası içeri girmesini engelleyecek kadar büyüktü. Vücudu öylesine bükülmüştü ki sanki kendi kuyruğunu takip ediyor gibi görünüyordu. Bir kez daha denedi. Açıklığın etrafındaki kayalardan kopan parçalar bir tortu bulutu halinde dağıldı. Boğurman kollarını vücuduna iyice yapıştırmıştı. Yarığın daha ne kadar ileri uzandığı hakkında bir fikri yoktu. İçeride karanlık onu sarmış, iskelenin mavi ışığı neredeyse gözden kaybolmuştu.
''Doktor Boğurman!''
''Van Marten!''
Sesi zayıf geliyordu. ''Boğurman, Tanrı aşkına bir şeyler söyle!''
''Buradayım!'' Van Marten iç çekmeye benzer derin bir ses çıkardı. Boğurman onu köpek balığının çıkardığı patırtının içinde zor duyuyordu. Suyun içinde gürültü kulağa çok farklı şekilde, sanki boşlukta üst üste gelen titreşimlerden oluşan boğuk bir ses curcunası gibi geliyordu. Saldırı bir anda kesildi. Yarığın içinde kapana kısılmıştı ve uçuşan siyah çamur görüşünü yok etmişti. İskelenin nerede olduğunu ancak tahmin edebilirdi.
''Kayaların arasında bir yarıktayım.'' dedi.
''Sana yardım etmeleri için aşağıya birkaç robot yolluyoruz.'' dedi Van Marten. ''Ve iki adam. Elimizde iki dalış giysisi daha var.''
''Unut o fikri. Podlar işe yaramıyor.''
''Biliyorum. Frost'a ne olduğunu...''
Van Marten cümleye devam edemedi. ''Onları yine de aşağı gönderiyoruz. Yanlarında patlayıcı mermili zıpkınları olacak ve...''
''Patlayıcı mermi mi? Ne dahiyane bir fikir!'' dedi bu orman iğneleyici bir sesle.
''Frost onlara ihtiyacınız olmadığına emindi.''
''Hayır, tabii ihtiyacımız yoktu.''
''Pot her zaman etkili olmuştu.''
Bir şey Boğurman'ın göğsüne sertçe tosladı ve onu yarığın derinliklerine savurdu. O kadar şaşırmıştı ki çığlık atmayı unutmuştu. Loş ışıkta çekiç başlığı gördü. Hayvan ona dikine vurmuştu. Yan yatarak açıklıktan içeri girmeye çalışıyordu. ''Seni akıllı piç kurusu'' diye düşündü öfkeyle. Kalbi göğsünden fırlayacak gibiydi. ''Sana bunu ödeteceğim.'' Hayvanın kafasına darbeler indirirken bir yandan da Trackhound'u elinden kaçırmamaya çalışıyordu. Çenelerin açılıp kapanışını zar zor görebiliyordu. Çekiç başlı aşağı yukarı girişi zorluyor ama boğurmana erişemiyordu. Yukarıda kalan gözü çılgın gibi dönüp duruyordu. Boğurman kavrayıcılarından birini kaldırdı ve tam o gözün üzerine vurdu. Çekiç başlı geri çekildi. ''Tek başına buradan çıkamayacak.'' diye düşündü boğurman. Bütün gücüyle Trackhound'u hayvanın kafasına bastırarak onu dışarı itmeye çalıştı. Yarıkta sıkışacak kadar içeri girememiş olmalıydı. Jölemsi maddenin kontrolü ne kadar güçlü olabilirdi? Hareketlerini yönettiği belliydi ama hayvanın geri geri yüzmesini sağlayabilir miydi? Görünüşe göre evet, çekiç başlı yarıktan dışarı çıkmıştı. Bu o büyük hayvandı, boğurman bekledi. Bulutun içinden bir şey ona doğru fırladı. Bir çekiç başlı ona doğru yatay olarak hızla geliyordu. Küçük olanlarından bir tanesiydi. Hayvanın kafası başlığının bükümlü camına vurdu. Çeneleri açıldı. Sıra sıra dişler plexiglası kazıyarak gıcırtılı sesler çıkardı. Köpek balığının vücudu açıklıktan gelen ışığı engelliyor ve boğurman neredeyse hiçbir şey seçemiyordu. Ama görebildiği kadarı ona yetti. Daha arkaya çekilmeye çalıştı ama birden yarığın duvarları yıkıldı, sırt üstü geri düştü. Zifiri karanlık. Sol kavrayıcısı hantalca konsolun üzerinde dolandı. Trackhound'un projektörünü açan düğme konsolun üst kısmındaydı. Biraz önce görmüştü.
''Nerede bu düğme? İşte burada.''
Projektör yandı. Işığı çevresinde gezdirince yarığın geniş bir mağaraya açıldığını fark etti ve daha sonra onu açıklığa doğru çevirdi. Köpek balığının kafası oradaydı. İleri geri zorluyor ama daha fazla ileri gidemiyordu. Sıkışmıştı. Boğurman kollarını kaldırdı ve dikdörtgen kafaya darbeler yağdırdı. Köpek balığı vücudunun yarısına kadar içeri girmiş olmalıydı. Birden hayvanı kanatacak kadar yaralamanın çok iyi bir fikir olmadığını fark etti. Onun yerine bütün ağırlığını kullanarak onu itmeyi denedi ama suyun içinde yeterli olmuyordu. Sallanan kafaya kendini savurdu. Köpek balığı geri çekilinceye kadar ona göğsüyle, omuzlarıyla, kollarıyla tosladı. Trackhound'un ışığı durmadan hareket ediyor, hayvanın pembe gırtlağını ve açılıp kapanan solungaçlarını aydınlatıyordu. ''Buradan nasıl çıkacağın senin sorunun.'' diye düşündü Bormann. ''Ama artık dışarı çıkmanı istiyorum. Burası benim mağaram. Defol git. Defol git.''
''Doktor Bormann.''
Köpek balığı kayboldu. Bormann geri adım attı. Kolları titriyordu. O kadar gerilmişti ki daha nasıl devam edebileceğini bilmiyordu. Yorgunluğa dayanamayarak dizlerinin üzerine düştü.
''Doktor Bormann.''
''Kulağımda vızıldayıp durmayı bırak Van Marten.'' öksürdü. ''Beni buradan çıkaracak bir şeyler yap.''
''Robotları ve adamları şimdi gönderiyoruz.''
''Niye robotlar?''
''Köpek balıklarının dikkatini çekebilecek her şeyi oraya indiriyoruz.''
''Bunlar köpek balığı değil, sadece öyle görünüyorlar. Robotları tanıyacaklardır ve ne yapmaya çalıştığımızı hemen anlayacaklar.''
''Köpek balıkları mı anlayacak?''
Anlaşılan Frost, Van Marten'e her şeyi anlatmamıştı.
''Aynen öyle, balinaların balina olmadığı gibi bunlar da köpek balığı değil. Bir şey onları kontrol ediyor, adamların dikkatli olmalı.''
Tekrar öksürdü, bu sefer daha güçlü olarak. ''Bu lanet olası mağarada hiçbir şey göremiyorum, dışarıda neler oluyor?'' Bir süre için Van Marten'in sesi çıkmadı.
''Aman tanrım!'' dedi.
''Hey, konuş benimle!''
''Başka hayvanlar da geldi, düzinelerce, yüzlerce. Aydınlatma iskelesindeki projektörleri parçalıyorlar. Hepsini!''
''Elbette parçalayacaklar.'' diye düşündü Bormann. ''Esas amaçları bu. Solucanları süpürmemizi engellemek. Önemli olan tek şey bu.''
''O zaman vazgeçin.''
''Anlamadım.'' ''Kurtarma operasyonunuzdan vazgeçin diyorum Van Marten.''
Başlığın içinde o kadar çok gürültü vardı ki Van Marten'in cevabını ikinci kez tekrarlattı. ''Ama başlamaya hazırız.'' ''Adamlarına onları aşağıda zeki canlıların beklediğini söyle. Bu köpek balıkları zeki. Kafalarının içindeki varlık zeki. İki dalgıç ve birkaç hileyle hiçbir şey elde edemezsiniz. Başka bir şey düşünün. Senin de söylediğin gibi iki günlük oksijenim var.'' Van Marten tereddüt etti.
''Pekala, durumu gözleyip araştırmaya devam edeceğiz. Belki köpek balıkları birkaç saat içinde dağılır. Şu anda güvende misin?''
''Nereden bileyim? Sıradan köpek balıklarına karşı güvendeyim. Ama buradaki dostlarım çok becerikli.''
''Seni oradan çıkaracağız Gerhard. Oksijenin bitmeden seni oradan çıkaracağız.''
''Bütün kalbimle bunu diliyorum.''
Yarığın içine aydınlık yavaşça geri döndü ama eğer Van Marten'in söyledikleri doğruysa ışık kaybolmak üzereydi. Okyanusun karanlığında yalnız kalacaktı, birisi yüzlerce çekiç başlı köpek balığına kafa tutmaya cesaret edene kadar. Doğal içgüdüleriyle hareket eden hiçbir köpek balığı güçlü bir elektrik alanının içine yüzmezdi. Bir çekiç başlı, zırh gibi dalış giysileri giymiş iki insana asla saldırmazdı. Denese bile ilgisini hemen yitirirdi. Çekiç başlıların çileden çıkaracak kadar meraklı ve insanlar için tehlikeli oldukları biliniyordu. Ama genelde şüpheli görünen her şeyden uzak dururlardı. Normalde kaya duvarındaki yarıkların içine yüzmezlerdi. Geriye kalan 20 saatlik oksijene ve çalışmayan köpek balığı kovucusuyla Bormann mağarasının içine çömeldi. Van Marten'in adamları geldiğinde bir kan banyosu olmamasını umdu, eğer gelebilirlerse. Pilinden tasarruf etmek için Trackhound'un projektörünü kapattı. Anında mürekkep gibi bir karanlık onu sardı. Sadece yarığın açıklığından güçsüz bir ışık geliyordu. Gittikçe zayıflayan bir ışık.
Independence, Grönland Denizi.
Johansson rahatlayamamıştı. Lee'nin adamlarının Ruby'nin gözetiminde jölemsi maddeyi derin deniz odasına nakletmeye hazırlandıkları havuz güvertesindeydi. Tank boşaltılmış ve kimyasallardan arındırılmış, fisteria bulaşmış yengeçler ise sıvı nitrojen içine yerleştirilerek dondurulmuştu. İşlemin tamamı çok sıkı güvenlik önlemleri altında yürütülüyordu. Johansson ve Oliviera faz testlerine jöle tanka yerleştirilir yerleştirilmez başlamak istiyorlardı. Aralarında fikir alışverişi yapıp işlemlere başladıkları sırada Crow ve Shankar ikinci Scratch mesajını çözme çalışmalarını başlamıştı.
''Hala şoktayız.'' dedi Lee doğaçlama konuşmasında. ''Her birimiz olanlardan dolayı derinden etkilendik. Düşmanımız moralimizi bozup bizi yok etmek istiyor ama teslim olmamalıyız. Eminim hepiniz bu geminin güvenli olup olmadığını soruyordur kendine.
Sizi temin ederim ki öyle. Düşmanımıza gemiye çıkması için bir fırsat daha vermediğimiz sürece Independence üzerindeyken korkmamızı gerektiren bir durum yok. Aynı şekilde acele etmemiz çok önemli. Bir diyalog kurmak için uğraşmaktan vazgeçmemeliyiz. Şimdi bundan vazgeçemeyiz. Onları insan ırkına karşı yürüttükleri bu terör eylemlerini durdurmaya ikna etmeliyiz. Johansson mutfak görevlilerinin sona eren partiden geri kalanları temizlemekte olduğu uçuş güvertesine çıktı. Güneş bir kez daha yükselmişti ve deniz her zamankinden farklı görünmüyordu. Ne mavi bir parıltı, ne çakan ışıklar, ne de kabus alameti ışıldayan bir görüntü vardı. Lee'nin kendisine bir kadeh şarap sunup gece kaçamağı hakkında ondan bilgi sağlamaya çalışmasından önce durduğu yere yürüdü. İki şeyin çok iyi farkındaydı. İlki Lee ona ne olduğunu biliyordu ve ikincisi adamın olanların ne kadarını hatırladığı ve ona doğruyu söyleyip söylemediği konusunda Lee emin değildi. Bu da kadını endişelendiriyordu. Kadın yalan söylemişti. Johansson kazara düşmemişti. Eğer Oliviera Ruby'de hangar güvertesindeki bir kapıdan geçerken gördüğünden bahsetmemiş olsa hafızasında hiçbir şey canlanmayacak ve Doktor Angeli ile diğerlerinin açıklamalarını da bal gibi yutacaktı. Ama Oliviera'nın sözleri zihninde bir şeyi tetiklemişti. Beyni kendini yeniden programlıyordu. Gizemli görüntüler belirip kayboluyordu. Birbirinin benzeri dalgaların olduğu deniz manzarasını izlerken bakışları kendi içine döndü. Birden kendini elinde kadehi sandığın üzerinde oturmuş, Oliviera ile sohbet ederken buldu. Hangar güvertesinin duvarındaki bir kapıdan Ruby'nin geçtiğini gördü. Bir kapı, ileride görünüyordu ama zihnindeki bir başka resimde ise kapı tam önündeydi. Bu Johansson için gizemli geçidin var olduğuna dair bir kanıttı. Peki sonra ne olmuştu? Aşağıya laboratuvara inmişlerdi. Ardından yalnız başına hangar güvertesine geri dönmüştü. Neden? Bu kapıyla mı ilgiliydi? Yoksa hepsini hayal mi ediyordu? Farkına varmadan yaşlanıp deliriyor olabilirsin dedi içinden. Bu çok utanç verici olurdu. Kafası hala bu konuyla meşgulken kader ona acıyıp Weaver'ı yanına gönderdi. Johansson onun güvertede yürümekte olduğunu gördüğü için memnundu. Son zamanlarda birlikte fazla vakit geçirememişlerdi. İlk başlarda kadını sırdaşı olarak görüyordu. Fakat kısa zamanda onun Lund'un yerine geçecek biri olmadığını görmüştü. İyi geçiniyorlardı ama ilişkileri bundan öteye gitmemişti. Ne şatoda ne de gemide, belki de Weaver ile birlikte çalışarak kadının dostluğuyla Lund'un başına gelenlere bir anlam vermeye çalışıyordu. Bu arada bazı şeyler değişmişti. Artık Johansson herhangi bir şeyi telafi etmesi gerekip gerekmediğinden hiçbir şekilde emin değildi. Ayrıca Lund'la paylaşmış olduğu yakınlığı Weaver'la da paylaşabileceği konusunda daha da az emindi. Kadınla Anavak arasında bir şeyler olabileceği fikrine varmıştı ve onlar birbirlerine daha fazla yakışıyordu. Ama ortada güven vardı. Eğer ona güveniyorsa kesinlikle bunun karşılığını alacaktı. Weaver açıklanamaz vakaları romantikleştirmek istemeyecek kadar ayağı yere basan biriydi. Kendisini dinleyecek ve ona inandığını ya da bir deli olduğunu söyleyecekti. Johansson kadına akıl erdiremediği ya da kendinden şüphe duymasını sağlayan şeyler ve Lee onu sorgularken neler hissettiği de dahil olmak üzere hatırlayabildiği her şeyi kısa ve öz biçimde anlattı. Weaver biraz düşündü ve sonra sordu. ''Aşağı inip baktın mı? İmkanım olmadı.'' Bakmak için çok şansın vardı. Bence orada bir şey olmayabileceği düşüncesinden korkuyorsun. Muhtemelen haklısın. Kadın başıyla onayladı. Haydi beraber bakalım. Weaver durumu doğru tahmin etmişti. Kendine karşı güvensiz hissediyor ve korkuyordu. Hatta bu duygular onları hangar güvertesine yaklaştıran her adımla birlikte daha da artıyordu. Ya orada bir şey yoksa? Artık neredeyse orada bir kapı bulamayacaklarından ve kuruntulu biri olabileceği fikrine alışması gerekeceğinden emin hale gelmişti. 56 yaşındaydı, iyi görünümlüydü ve görünüşe göre insanlar onu zeki, çekici ve etkileyici buluyorlardı. Kadınlardan yana hiçbir sıkıntısı yoktu. Tam korktuğu gibiydi. Çelik perde boyunca dolanıp durmuşlardı ve ortada bir kapıyı andıran hiçbir şey yoktu. Weaver ona baktı. ''Biliyorum, biliyorum.'' diye homurdandı. Endişelenme dedi Weaver. Ardından onu şaşırtacak şekilde duvarların birbirlerine perçinlenmiş olduğunu görebilirsin. Tüm bu borulara ve ek yerlerine bak. Bu duvara kimsenin fark edemeyeceği bir kapı yapmanın binlerce yolu olmalı. Tam olarak gördüğün yeri hatırlaman gerekiyor dedi. Bana inanıyor musun? Seni oldukça iyi tanıyorum Zigur. Sen deli değilsin. Komaya girecek şekilde içmiyorsun, uyuşturucu da kullanmıyorsun. Hayatın güzel yanlarının değerini bilen birisin. Ki bu da diğer insanların gözlerinden kaçan detayları gördüğün anlamına gelir. Ben daha çok atıştırmalık şeyler peşinde bir kızım. Muhtemelen önümde açılsa dahi gizli bir kapıyı fark edemezdim. Çünkü böyle bir şeyin var olabileceği aklıma gelmezdi. Ne gördüğünü bilmiyorum ama evet, sana inanıyorum. Johansson ani bir istekle eğilip onun yanağından öptü ve neredeyse neşeyle laboratuvara inen rampaya yöneldi. 63. Ayrımın sonu. Sayfa 649.